istedi. Onlara sonsuz yaşam vermek istedi. Çünkü merhameti sonsuzdu. Ama doğruluğu gereği aynı zamanda adil olmalıydı. Adil olduğu için günahı cezasız bırakamazdı. İnsanların bütün isyanları, günahları ve suçları yargılanmalıydı. Ve günahın bedeli de ölümdü. Sonunda yeryüzüne inerek kendini alçattı. Dahası insanların arasında bile kendini ikinci kez alçattı. Hiç günahı olmadığı halde bir suçlu gibi çarmıhta bedeni deşildi. Kusursuz günah sunusu olarak insanların tüm günahını ve utancını üstlendi. Böylece bedel ödendi. Öyle ki hem adalet yerine gelsin hem de ona iman eden herkes kurtulsun ve sonsuz yaşama kavuşsun. Bugün Kutsal Cuma. İsa'nın bizim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıhta kendini feda ettiği cuma. Bu yüzden bu gece bir vaaz vermiyoruz. Sadece şu iki sorunun cevabına ve İsa'nın çektiği acıya odaklanmak, bunları derin derin düşünmek istiyoruz. İsa ne için çarmıhtaydı ve neden böyle zor ve acılı bir yol seçti? Bu sorulara ve cevaplarına yeniden dikkat etmek, yüreğimizde hissetmek istiyoruz. Bu gece bu sorulara, Tanrı'nın verdiği cevaplara bakıp onları yüreğimizin en derin yerlerinde hissetmek, duymak istiyoruz. Bu gece İsa'nın çarmıha giden yolda uğradığı aşağılanmaya, çektiği acılara ortak olmak istiyoruz. Bu gece onun gibi acı çekmek ve alçalmak istiyoruz. Zekeriya peygamberin dediği gibi, bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla çarmıhı ve sebebini bize şöyle bildirdi. İsa niçin çarmıhta? Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezal verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar için de yalvardı. Peki neden bu zor yol seçildi? Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile Boyun eğip kendini alçattı. İbranilerde ise şöyle diyor. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu. Çünkü hepsi kutsal kılan da, kutsal kılınanlar da aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor. Adını kardeşlerime duyuracağım. Topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim diyor. Yine ben ona güveneceğim ve yine işte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz o meleklere değil İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. Evet, Rab bu kadar çetin bir yolu seçti. Sadece ve sadece bizi kurtarmak için. Ve acı çekti. Şimdi Getsemani bahçesinden çarmıha kadar giden yolu Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dan seçtiğimiz ayetlerden okuyacağım. Bundan sonra kutsal cuma toplantımız bitmiş olacak. Ama birkaç dakika sessiz kalalım, Rabbin acısını düşünelim ve yüreklerimizde hissetmeye çalışalım. Markos 14:32-72. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine ben dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara öylesine kederliyim dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi, sonra yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım dedi. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin dediğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Simon dedi, uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi. Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanındaki başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. Rabbi diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz diye sordu. Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden Yüce Olan'ın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Haydi peygamberliğini göster diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin dedi. Petrus ise bunu inkar ederek senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum dedi. Ve dışarıya dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine bu adam onlardan biri demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine gerçekten onlardansın, sen de Celilelisin dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum dedi. Tam o anda horoz 2. kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine horoz 2 kez ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yuhanna 18:28'den devam ediyorum. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus, onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın dedi. Yahudi yetkililer, bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok dediler. Bu İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Pilatus demek sen bir kralsın öyle mi dedi. İsa kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralı sizin için salıvermemizi ister misiniz? Onlar yine bu adamı değil Barabba'yı isteriz diye barıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, selam ey Yahudilerin kralı diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere işte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Başka hainler ve görevliler İsa'yı görünce çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus onu siz alıp çarmıha gerin dedi. Ben onda hiçbir suç bulamıyorum. Yahudiler şu karşılığı verdiler. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor. Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya sen nereden geliyorsun diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin diye bağırıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere işte sizin kralınız dedi. Onlar yok et onu, yok et, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus kralınızı mı çarmıha gereyim diye sordu. Başka hainler Sezar'dan başka kralımız yok karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar da vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yerişalim kızları, benim için ağlamayın," dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki, kısır kadınlara hiç doğurmamış rahimlere, emzirilmemiş memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır." İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine "Bunu yırtmayalım," dediler. "Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin," diye oldu. Giysilerimi ayalarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in," diyorlardı. Başka hainler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı: "Yahudilerin kralı budur." Çarmıha asılan suçlulardan biri "Sen Mesih değil misin? Haydi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sen de Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona "Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle Eli, Eli, lema şevaktani. Yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince bu adam İlyas'ı çağırıyor dediler. İşlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarını kırılması ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Ve başka bir yazı da bedenini deştiklerine bakacaklar demiştir.